Ayrım 8.
Ahlaki iflas ve düşünce zayıflığına gelince, yani bunlar benim tezlerime karşı sanki birer argüman mı? Benim nekrologumun, dipnot, nekrolog Rusya'da ölen her kişinin ardından yazılan onun hayatını, fikirlerini anlatan yazı demektir, çevirinin notu. Benim nekrologumun çok itinayla ve mantıksal gerekçelerle düzenlenmiş olduğunu yazıyorsun. Neden biliyor musun? Mesele şu ki benim tebliğim işsizlikten yapılan bir oyuncak, görüş ve bir şeyler değil. Bu hacimli metinde üzerinde 10 kere düşünmediğim bir tek görüş, yazmadan önce 10 kere tartmadığım bir tek sözcük yok. Kabul et, Hamlet'le ilgili olarak akıllı Polonyi'nin demiş olduğu gibi, eğer bu delilikse herhalde yine de burada bir sistem vardır. Ortaya koyduğum mantıksal gerekçelere karşı sadece ahlaki ya da akli durumla ilişkin fal bakmalar değil, aynı türden mantıksal ya da herhangi bir gerekçe getirilmesini beklemek hakkına sahip değil miydim? Ama sen benim görüşlerimi konferansta hiç kimsenin değerlendirmeye kalkışmadığını yazıyorsun. Neden? Ben yoldaşlarım hakkında onların benim hakkımda düşündüklerinden daha iyi düşüncelere sahibim. Fakat konferans katılımcılarının hepsinin tam bir parti sınırlarının dar görüşlülüğü içinde bulunduğunu söylersem gerçeklere çok da uzak düşmeyeceğim. Ben kendim benzer zaaflardan kurtulmuşum dersen bunu tevazudan uzak bulma. Ben dar anlamda partili değilim ve hiçbir zaman da böyle olmadım. Bu yüzden de bunca yıl boyunca parti içinde yalnız kaldım. Ben sade bir Ermeniydim, yurtsever bir Ermeni. İşte lekelenmiş, bunca hakarete, bunca istihzaya maruz kalmış olan sözcük. Ama gerçek şu ki benim bütün varlığım bu sözcüktedir. Ben Ermeni yurdunu ve Ermeni halkını seviyorum. Bu fakir ve sert tabiatlı ülke ile bu cahil, pasaklı, içine kapalı, kendine aşık ve çıkarcı halkı seviyorum. Sadece erdemlerinden dolayı değil, bütün kusurları ve yaraları ile bir arada. C'est plus fort que moi diyebilirdi bu durumda bir Fransız. Dipnot, c'est plus fort que moi, kendimden daha çok, çevirinin notu. Seviyorum çünkü kendimi onun ayrılmaz bir parçası olarak hissediyorum. Kanı canımdan, canı canımdan. Kendi kişisel mutluluğumu onun kolektif mutluluğuna bağlamışım. Uzun yolculuğumuz sırasında konuştuklarımızı hatırlıyor musun? Sen Ermeni halkı ile senin arandaki ilişkinin bir ülkü ilişkisi olduğunu, bilinç ile borç duygusunun seni önce parti ve daha sonra da devlet işlerine bağladığını anlatmıştın. Ben ise tersine bu ilişkimin örgütsel olduğunu ifade etmiştim. Bilemiyorum sen kendi iç dünyanı ne kadar doğru biçimde analiz edebilmiştin ama ben gerçeği söylüyordum. Benim içimde konuşan bir Ermenidir. İşte benim görüşlerimin açıklaması da burada yatıyor. Başka bir açıklama aramayın, yanılırsınız. İçimde yargılayan, karşılaştıran ve seçim yapan bir Ermenidir. Benim açımdan partinin sadece belirli bir işi yürütebilme yeteneğine sahip olduğu için bir anlamı vardır. Bunun ötesinde bir şey ifade etmez. Parti kendi başına hiçbir zaman benim tapındığım bir nesne olmamıştır. Ben her zaman insanın perhiz için değil, perhizin insan için olduğuna inanmışımdır. Elbette benim sözlerim çok banal ve kimse aksini söylemez. Söylemez ama bilinçli ya da bilinçsiz olarak yapmaz mı? Parti prangalarından kurtulmak kolay değildir. Uzun süreli parti yaşamı insanın manevi yapısını etkiliyor. İnsan konuları parti disiplini çerçevesinde algılıyor, yaklaşıyor ve çözüyor. Daha ötesi zaman içinde parti basit bir araç olmaktan çıkarak amaca dönüşüyor. Meseleler araca tabi duruma getiriliyor. Parti çalışması için, partili için bir nevi zanaat oluyor. Bu kaba ifade için beni affet, başkasını bulamıyorum. Uzun yıllar önce rahmetli Rostom'la konuştuklarımı hatırlıyorum. İran devriminin başlarındaydı. Bizim bu devrime katılmamız konuşuluyordu. Ben Taşnak Sutyu'nun İran'da bir işi olmaması gerektiği, oraya karışmanın basit bir macera olacağı konusunda ısrar ediyordum. Tamam dedi bana Rostom, Rusya'da devrim bastırılmış, Türkiye'de iddiatçılarla anlaştılar. İran'da ise söylediğin gibi mücadeleye karışmamalıyız. Peki biz ne yapalım? Yüzünde sorunun şaka olsun diye sorulduğunu gösteren ona has hoş bir gülümseme vardı. Ama sen bu şakanın altında derin bir psikolojik anlam saklandığını ve fevkalade iyi bir partili olan Rostom'un bu rahatsız edici soruyu içinin derinliklerinde gerçekten de taşımakta olduğunu anlıyorsun. Şahsen benim için böyle bir durum söz konusu olmamıştır ve bugün de söz konusu değildir. Benim açımdan Roma, Sezar'dan daha değerlidir. Daha doğrusu Sezar sadece Roma'ya gerekli olduğu için bir değer ifade etmektedir. Günümüz koşullarında Ermenistan'ın ve Ermenilerin Bolşeviklere ihtiyaç hissettiğini gördüğümde şöyle diyorum. Yerimizi Bolşeviklere verelim, bu onların hakkıdır. Zira durumu yalnız onlar kurtarabilecektir. Konferans bu konuyu görüşmek bile istemedi. Neden? Çünkü sevgili Nene, katılımcıların her biri ayrı ayrı gizli ve belki de bilinçsiz olarak kalbinin derinliklerinde bu soruyu soruyordu. Peki biz ne yapacağız? Bence bu başa bela biz sözcüğü konferansın aklını zincirledi. Ve biz, yani geçmişte gerçekten de parti yaşamıyla yaşayan ve şimdi ne yapacakları bilmeyen onlar kimdir? Nihayetinde birkaç on ya da olmadı birkaç yüz kişi. Benim teşhisim doğruysa demek ki hiçbir çağrı, hiçbir uyarı bu yenilmez, kendini savunma güdüsünü sarsamaz. Ben seni ikna edemem, zira burada kanaatler değil, daha güçlü olan bir şeyler çatışmaktadır. Ben seni ikna etmek için yazmıyorum, sadece beni doğru anlamanı istiyorum. Elbette yeni bir soru da sorulabilir. Senin beni iyi anlaman kime ve ne için gerekli? Ya da tebliğimle ilgili yanlış bir yorum yapsan ne olacak ki? Bu durumda ad hominem dürtüsünü beni sana bağlayan ve açıklama yapmamı zorunlu kılan yoldaşlık ve dostluk bağlarını hatırlamanın yeridir. Benim bu yazım da aynen senin 2 Haziran tarihli mektubun gibi amaçsız. Belli bir amaç yok, sadece manevi bir ihtiyaç söz konusudur. Belki bir şey daha var. Sana yazarken ben sanki senin üzerinden konuya açıklık getirilmesini isteyen kalabalık bir insan topluluğuna sesleniyorum. Senin mektubunu tekrar okuyorum. Anlıyorum, benim uzunca bir tebliğde ele aldığım konuların tamamını sen bir tek mektuba sığdıramamışsın. Keza yazmış olduğun az sayıda konuyu da yeterince gerekçe getirerek destekleyememişsin. Ama en önemli, en can alıcı olan ifade edilmiştir ve sen benim sözlerime karşı en güçlü argümanı ortaya koymuşsun. Ve ben şaşkınlık içindeyim. Bu adam kendi argümanlarının ne denli kırılgan, zayıf ve inandırıcılıktan uzak olduğunu doğrudan göremiyor mu? Sen RDP Taşnak Sutyun, uzak sosyalizme can atan bir parti olarak değil, belirli bir amaca hizmet etmesi öngörülen bir parti olarak kurulu biçiminde ifade ettiğim görüşüme itiraz ediyorsun. Hatta benim yaklaşımımı anlamaya çalışmadan Taşnak Sutyun'un kendi misyonunu tamamladığını söylerken hangi gerekçelere dayandığımı soruyorsun. Zira bugün de ortalıkta bağımsız bir Ermenistan yok. Senin bu sorun benim tebliğimi ya gereğince dinlemediğini ya da benim tam olarak açık biçimde anlatamadığımı ortaya koymaktadır. Senin sorduğun soruyu ben de kendime sordum ve cevap verdim. Gerçekten de ben tebliğimi çok kısa ve şematik biçimde düzenlemek zorunda kalmıştım. Tekrar ediyorum. Taşnak Sutyun kendini artık amaçlarına ulaşmış ve varlık sebebi olan ideallerini, değişken niceliklerin matematik değerleri gibi idealler de her zaman öndedir. Ona yaklaşılabilir ama hiçbir zaman ulaşılamaz, gerçekleştirmiş olması anlamında tüketmemiştir. Konu şu ki Taşnak Sutyun artık belirli bir yol almış, yaşamsal meselesini belirli bir aşamaya getirmiştir ve bu parti artık buradan öteye önderlik edemez. Bu tezimi bir de daha görsel biçimde açıklamama müsaade et. Biz Sasun dağlarından ve Varak yaylalarından Ararat Vadisi'ne indik. Sadece dağlı virşiklerin atlayabildiği yollardan yürüdük. Küçük hadut humbaları halinde akşam karanlığında karlar arasına ve taşlar altına saklanarak yol aldık. Bu çetin yolda dolaştık. Kendimizle beraber Ermeni halkını da dolaştırdık. Ama yine de ilerledik. Etrafı özgürlük mayası serpiştirerek. Kan kaybeden ve zayıflayan bizler sonunda geniş bir vadiye ulaştık. Orada gözlerimizin karşısına yeni ufuklar açıldı. Ararat Vadisi bizim uzun yolumuzda ilk büyük aşamadır. Ama orada yeni bir düzenin güçleriyle karşılaştık ve mücadele koşulları farklıydı. Ama demir yolunun çalıştığı, orduların hareket ettiği ve makineli tüfeklerin konuştuğu bir yerde bizim çocukların yaya virşikleri, haydut humbaları ve on patları güçsüzdür. Dipnot. On patlar, on mermili tüfek çevirinin notu. Başka koşullar, başka çaplar söz konusudur. Mücadele yöntemlerinin de farklı olması gerekir. Bir parti olarak yeni koşullara uyum sağlayabileceğimizi ve eski yöntemleri kolaylıkla değiştirebileceğimizi sanma. 2,5 yıllık devlet yönetim deneyimimiz geçmişin bizi ne kadar engellediğini ve hatta kendi saflarımızda bile ne kadar güçsüz olduğumuzu ortaya koymuştur. 30 yıllık parti yaşamı bize silinmez damgasını vurmuştur. Henüz kurtulamadığımız gelenek ve alışkanlıklar düşünüş ve hareket tarzı oluşturmuştur. Ama en önemlisi şu ki şimdi bizim muhatabımız Sovyet Rusya'dır. Bu en büyük ve kararlı güç ya yanımızda ya da karşımızdadır. Geçmişte biz Rus hegemonyasından kurtulabileceğimiz ve Batı'da destek bulabileceğimiz gibi safça bir düşünceye kapılmıştık. Bugün artık bu tür ümitler beslemeye hakkımız yok. Bugün bizim tek dayanağımız Sovyet Rusya'dır. Biz ona karşı mücadele edemeyiz. Hatta becerebilsek bile yapmamalıyız. Zira orası bize bir sosyal düzen ya da bir devlet rejimi, komünizm ya da sınıfsal diktatörlük olarak değil, siyasal bir güç olarak gereklidir. Ermenistan, Sovyet Rusya ile ittifak içinde bulunmalıdır, başka yol yok. Ama sen biliyorsun partimiz Bolşevik hakimiyetiyle ittifak kuramaz. Zira Bolşevikler bizi tanımak istemiyorlar. Biz ise dostluğumuzu istemeleri ve bize değer vermeleri konusunda onları etkileyemiyoruz. Yalnız Ermeni Bolşevikler Rusya ile ittifak kurabilirler, EDP Taşnak Sutyun ise Ermenistan'a artık gerekli değildir. İşte bu anlamda partimiz kendi misyonunu tamamlamıştır, artık yapacağı bir iş kalmamıştır ve kendi varlığına son vermelidir. Ermeni Bolşevikler bizim mirasçımızdır ifadesi sana gülünç görünebilir. Bu ifadeyi duysalardı hiç kuşkusuz Bolşevikler daha çok gülerlerdi. Fakat beni güldürmüyor, tam tersine her ikinizin anlayışsızlığı şaşırtıyor beni. Zira benim söylediğim şey basit bir gerçektir. Taşnaklar Bolşevik adını duyduklarında şeytanı inkar ediyoruz diye bağırıyorlar. Ve Bolşevikler de Taşnak adını duyduklarında şeytanı inkar ediyoruz diye bağırıyorlar. Boşuna bağırmayın yoldaşlar. İnkar edemezsiniz. Bu sizin isteğinize ya da seçiminize bağlı değildir. Taşnak Sutyun Ermeni meselesini ele aldı, yürüttü ve Ermeni halkının siyasal kurtuluşunu belirli bir noktaya taşıdı. Bu noktadan sonra onların yerine Ermeni Bolşeviklerin geçmesi gerekir. Tarihin akışı böyle. Beni anlamaya çalış, ölmeye mahkum olan sadece Taşnak Sütyun Partisi'dir, mücadele ise yaşamaktadır. Sen Ermenistan'ın bağımsız olmadığını söylüyorsun. Elbette bağımsız değildir. Ama günümüzdeki durumu bağımsızlık açısından savaştan önceki durumla karşılaştıralım. Ne kadar büyük bir atılım gerçekleştirilmiş olduğunu göreceğiz. Savaşın başlangıcında Türkiye Ermenistan'ın vilayetlerinde Avrupalı Denetçiler Kurulu'nun oluşturulmasını nasıl bir coşkuyla karşıladığımızı ve Güney Kafkasya Ermenistan'ında belediye yönetimi uygulamasının başlaması için nasıl çırpındığımızı hatırla. Oysa Miyaskinov ya da Lukashin hükümeti Türkiye Ermenistan'ın vilayetlerinde Avrupalı Denetçiler Kurulu'nun ya da Güney Kafkasya'da belediyelerin kurulmasından fazla bir şey değildir. Bu fazla olan elbette bizim kayıplarımızla ve verdiğimiz kurbanlarla karşılaştırılamaz. Bunu 1914 yılında gönüllü birlikleri oluştururken ya da daha önceleri Taşnak Sutyun'u kurarken veya Raffi'nin romanlarıyla Gamar Katil'in özgür şarkılarından esinlenirken düşünmeliydik. Ermenistan bağımsız değildir, evet, ama ileriye doğru büyük bir adım atmıştır ve bir sonraki adımı atabilmek için artık ele geçirdiği mevzileri sağlamlaştırması gerekir. Bu sağlamlaştırma Bolşevizm bayrağı altında gerçekleştirilmelidir ve artık gerçekleştirilmektedir. İşte bu yüzden Ermeni Bolşevikler bizim mirasçılarımızdır. Ben Ermeni Bolşevikleri bilmiyorum, bizzat tanışmış değilim ama onların çalışmalarını uzaktan gözleme imkanım yok. Hakim ideolojiyi bilmiyorum ama kalbimin derinlerinde sağlam bir inancım var. Onlar da Ermenidirler ve o kadar Ermenidirler ki komünizm, ki kendi başına bir engel değildir, onların birer Ermeni gibi düşünmelerini ve hissetmelerini engellememektedir. Zira ben kendim inançlı bir komünistim. Kropotkin İncil'ine inanıyorum. Fakat bu İncil değil benim bir Ermeni olmamı engellemek, tam tersine ulusal kimliğimi ortaya koyabilmem bakımından yeni ve güçlü dayanaklar sağlamaktadır. Biliyorum benim komünizmim Bolşeviklerin devlet komünizmi değildir ve Bolşevikler benim gibi kusurlu komünistlerin kafasını seve seve kesmektedirler. Fakat bunun onların Ermeniliği ile hiçbir bağlantısı yok. Sanki Rus Bolşevikler daha mı az Rus'turlar? Tersine Rus ulusal psikolojisine sahip ve Rus ulusal çıkarlarına sadık olan daha fazla Rus insanıdırlar. Farz edelim ben Ermeni Bolşeviklerin ideolojisi konusunda yanılıyorum. Farz edelim Ermenilerin kendi öz topraklarında bağımsızlığı fikri onlara yabancıdır. Buna rağmen onlar bizim başlattığımız işi devam ettirmek, bizim elde etmiş olduğumuz mevzileri pekiştirmek, gelecek kazanımlara yardımcı olmak zorundadırlar. Onlar bunu hatta kendi isteklerine, gerçekten de karşı yönde istekleri olduğunu varsayalım, rağmen yapmalıdırlar ve artık yapıyorlar. Tamam, benim deli olduğuma kesin olarak emin olabilmen için bir söz daha söyleyeceğim. İşte söylüyorum. Ermeni Bolşevikler aslında taşnaklar, günümüzün yegane taşnaklarıdırlar. Benden de senden de daha fazla taşnaktırlar. Zira senin ve benim zayıf olduğumuz noktada onlar bizim yerimize geçtiler ve bizim hayatımızın işini yapıyorlar. Ermenistan bağımsız değildir. Ama biz gerçekten bağımsız bir devlet kurmayı ne zaman düşünmüştük? Coşkumuzun ve sarhoşluğumuzun zirveye ulaştığı anlarda bile bağımsız olmayacağımızı, kaçınılmaz olarak birilerine bağımlı olacağımızı sanki bilmiyor muyduk? Elbette biliyorduk ve bunu bilmemizin bir sonucu olarak daha hakimiyetimizin ilk gününe itibaren mandacı aramaktaydık. Mesele sadece kime ve ne derecede bağımlı olma meselesiydi. Mesele Rusya'nın lehine çözümlendi ve Ermenistan'ın devlet bağımsızlığı Moskova'nın ciddi, aktif gözetimiyle sınırlandırıldı. Belki Amerika'yı tercih edecektik. Fakat tarihin kendine özgü bir mantığı var, biz onu değiştiremeyiz. Sovyet Cumhuriyeti günümüz şartlarında Ermenistan'ın elde edebileceği azami bağımsızlık düzeyidir ve bu az bir şey değil. Her halükarda şimdi Ermenistan'ın bugünü ve yarını 1920 Kasım'ında Erivan'da oturarak devleti yönettiğimiz günlerde olduğundan çok daha iyi biçimde temin edilmiştir. O günü hatırla. Son kuvvetlerimizi tükettiğimizde Bolşeviklerin ortaya çıkarak bizi dağıttıkları fakat ülkeyi savundukları o korkunç zamanı hatırla. Bu gerçektir. Günümüzde Ermenistan'da Bolşeviklerin yerine geçebilecek bir gücün olmadığı da tartışılmazdır. Bolşevikler Ermenistan'a lazımdır. Anladığım kadarıyla sen bu gayet basit gerçeği inkar etmiyorsun ama taleplerin var. Bunlar henüz karşılanmamış ve sen bu noktada Bolşeviklere karşı EDP Taşnak Sütyun'u koyuyorsun. Vaat edilen Ermenistan nerede diye soruyorsun. Bolşevizmin bayrağında böyle bir talep yazıyor mu? Yazmaz. Ama bizler parti kararlarında bu talebi sürekli tekrarlayan bizler, bu konuda hangi perspektiflere sahibiz? Bu siyasal talep ciddi mi yoksa kendimizi teselli etmek için bir formül mü? Yok edilmiş olan Türkiye Ermenistan'ı ve galip Türkiye açısından bu talep bugün 1923 Ocak ayında ne ifade etmektedir? Bu iki Ermenistan ne zaman birleşecek? Azıcık ciddi olmaya çalışalım. Zira bu bir devlet adamının başlıca görevidir. İkinci Ermenistan artık mevcut değildir. Bu korkunç bir söz ama sözleri telaffuz etmemek işin özünü değiştirebilir mi? Sevr Anlaşması imzalandığında biz hala bazı ümitler besleyebilirdik. Bugün aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Üzerinde bir tek Ermeni'nin yaşamadığı Ermeni vilayetlerini Türkiye'den kim talep edecek? Türk ordularını ve Kürt aşiretlerini oradan kim kovacak? Türkiye Ermenilerinin dünyanın her tarafına dağılmış olan sefil kalıntılarını kim toparlamalı? Evine geri getirmeli, yıkılmış ülkeyi kalkındırmalı, iş ve yaşam imkanını kim sağlamalıdır? Uzun sınırları kim korumalı ve Türklerin ülkemizin içlerine dolmalarını kim engellemelidir? Bu ciddi ve gayet zor görevin üstesinden gelebilmek için Ermenistan'a kim siyasal destek, askeri güç ve vagonlarla altın verecek? Bolşevikler birleşiklik konusunu gündeme getirmiyorlar. Evet, EDP Taşnak Sutyun bu Bolşevik kusurunu düzeltebilir mi? O kime ya da neye dayanarak bu muazzam işi gerçekleştirecek? Elbette dış güçlere, zira içeride Türkler var. Tekrar ediyorum. 1919-1920 yıllarında biz aldatıcı ümitlere kapılabilirdik. Ama bugün sefil bir Homan'ın bile himaye bulamadığı bir ortamda gerçekler karşısında kör ve sağır olarak kalma hakkımız var mı? Sen koşullar değişebilir ve Türkiye'nin parçalanması tekrar diplomasi masasına getirilebilir diyorsun. Kısa vadede ben böyle bir ihtimal göremiyorum. Sen de göremiyorsun. Daha uzun bir vadede de mümkün değil. Bununla beraber değişen siyasal koşullarda Bolşeviklerin yönelimlerinin de değişebileceği ve sadece birleşik değil, denizden denize bir Ermenistan isteyebilecekleri düşünülemez mi? Eğer Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü tarihsel bir süreç ise Rusların da sıcak denizlere inişi aynı şekilde tarihsel bir süreç değil mi? Siyasal bir parti bu tür ihtimallere göre değil, gerçek duruma göre hareket etmelidir. Gerçeklik ise şudur ki Birleşik Ermenistan artık içi boş bir sözdür, bundan daha fazla bir şey değildir. Bugün iki Ermenistan'ın birleşmesini değil, mevcut Cumhuriyet'in sınırlarının hiç olmasa 1914 yılı sınırlarına kadar genişletilmesi meselesi konuşulmalıdır. Ve Rusya'ya dayanan Sovyet iktidarı bu meseleyi belki de halledebilecektir. Fakat kime dayandığını bilmediğim belki Armenofil papazlara ya da felsefe doktorlarına EDP Taşnak Sutyun değil. Bazı laflar duydum ya da bazı şeyler öğrendim. Türkler Rusya'dan korkuyor ve eğer Ermenistan Rusya yörüngesine girerse işgal ettikleri mevzileri hiçbir zaman terk etmeyecekler. Örneğin Kars'ı artık geri vermeyecekler zira burası onlara güvenlik açısından gereklidir. Fakat Ermenistan Rusya'dan ayrılırsa, yani günümüzdeki Sovyet iktidarı yerini başka bir iktidara, örneğin Taşnaklara verirse, Türkiye kendini güvende hissedecek, sınır tartışmalarında daha tavizkar olacak ve bize sadece Kars ile Sürmeli değil, belki Basen ile Eleşkirt'i de geri verecektir. Böyle bir Manilovculuk siyasal bir partiye yakışıyor mu? Türklerin Rusya'dan korktukları ve gelecekte, belki de yakında bir çatışma öngördükleri, bu amaçla sınırlarını her vesileyle sağlamlaştırdıkları, örneğin Kars'ı ellerinde tutmak istedikleri konusunda kuşkum yok. Ama Rusya'dan kopmuş bir Ermenistan'ın Türkiye'ye hiçbir korku vermeyeceğinden de hiç mi hiç kuşku duymuyorum. Ama bir soru soruyorum. Kendileri için bir tehdit oluşturamayan bu Ermenistan'a Türkler neden toprak tavizleri versinler ki? Hangi devlet kendi zayıf komşusuna karşı ne zaman böyle bir jest yapmış ki bizim de Türklerden bunu beklemeye hakkımız olsun? Neden hangi mülahazalarla ya da kimlerin baskısı altında Türkler Kars'ı bize geri vermek zorunda kalsınlar? Rus ordularını karşısında göremeyen Türkiye'nin kendi amaçlarında ortağı ve dindaşı Azerbaycan'la Ermenistan üzerinden bütünleşmek istemesi, diğer bir deyişle tavizler vermek yerine yeni toprak kazanımlarını düşünmesi daha büyük bir ihtimal değil midir? Sınırlarımızın genişletilmesi konusu sadece Rusya'ya yaslanarak çözümlenebilir. Zira sadece Rusya Türkleri geri çekilmeye zorlayabilir ve bu toprak kazanabilmek için en pratik yöntemdir. Gerisi saflık ya da kendini kandırmaktır. Yani bu konuda da bir ümit varsa yine Bolşeviklerdedir. Ve EDP Taşnak Sutyun'un yapacağı bir şey yoktur. Ümit Bolşeviklerdedir diyorum. Çünkü söz konusu olan belirsiz ve uzak bir gelecek değil bugündür. Sen ise tam da bu belirsiz ve uzak bir geleceğin altını çiziyorsun ve kendi argümanlarını bu noktada yoğunlaştırıyorsun. Sen bugünkü durum değişebilir, güzel günlerin birinde Rusya 1918'de olduğu gibi Ermenistan'ı terk edebilir ve kendi işine gidebilir diyorsun. Tekrar bizi Türklerle karşı karşıya bırakabilir ve onlarla yeniden anlaşmaya zorlayabilirler. İşte Taşnak Sutyun Partisi o gün lazım olacak diyorsun. O gün gelecek mi ve ne zaman gelecek? Bunu ne sen bilirsin ne de ben. Yalnız şunu biliyoruz ki o gün bugün değildir. Sana soruyorum, siyasal bir parti bugün yapacağı bir şey yoksa kendi varlığını belirsiz bir gelecek için muhafaza edebilir mi? Zira bugünkü faaliyetsizlik onu öldürür, iş yapmadan hangi varlıktan söz edilebilir? Daha sonra senin öngördüğün durumda Ermenistan'ı EDP Taşnaksutyu'nun kurtaracağını sana kim söyledi? O günün şimdi gelmiş olduğunu düşün. Ruslar yok ve Türkler duruma hakimdir. Onlarla anlaşmak, barış yapmak gerekir. Parti olarak bizim böyle bir rol için ehliyetli aktörler olduğumuzdan emin misin? Hangi nedenlerden dolayı Türklerin gözünde arzu edilen bir makbul aracılar olmalıyız? Bolşeviklerle karşı olduğumuz için mi? Ama biz karşı olduğumuz dönemde Türkler kendileri onlarla dostu ve ortak politikalar izliyorlardı. Brest-Litovsk'ta Bolşeviklerle anlaşma yaptıklarında biz Türklere karşı ayaklandık ve hatta bu anlaşmayı sabote etmek için savaştık bile. Bolşeviklere ise Türkleri sevdiğimiz için düşman olmadık. Biz hem Bolşeviklerin hem de Türklerin düşmanı olan İhtilaf Devletleri'nin kampındaydık. Türkiye'den denizden denize Ermenistan talep etmekteydik. Hem Kilikya'yı hem Herbert'i hem Sivas'ı hem de Trabzon'u. Biz Sevr Anlaşması'nı imzaladık, bu anlaşma Türkiye'yi mahvedecekti. Ordularını Türkiye'ye göndermeleri ve Türklerin tartışmasız olarak bize ait olduğunu söyledikleri vilayetlerde hakimiyetimizi tesis etmeleri için Avrupa ve Amerika'ya resmi çağrılar yaptık. Nihayet şu da var ki var olduğumuz sürece aralıksız olarak Türklerle savaştık. Türklere ne gibi bir güven telkin edebiliriz? Neden onlar bizi aracı olarak diğerlerine tercih etmelidirler? Yoksa bizim gücümüzü mü dikkate alacaklar? Ama biz ülkemizde iktidarken Türkler bizim gücümüzü gördüler ve sanıyorum bu güce saygı göstermek ya da ondan korkmak için özel bir nedenleri yok. Eğer Türklerle anlaşmak dışında başka hiçbir kaygımız olmasaydı Taşnaksutyu'nun sahneden çekilmesi için bir tek bu yeterliydi. Türkiye, Almanya ile ilişkilerini koparma ve İtilaf Devletleri ile anlaşma ihtiyacı hissettiğinde ittihadı bizden kendisi feshetti. Doğal olarak bir soru soruyorsun. Bolşevikler yok, Taşnaksutyu yok. Peki Türklerle kim anlaşacak? Bu ayrı bir konudur ve ben bu konuya döneceğim. Şimdi Türklerle konuşacak tarafın her halükarda Taşnaksutyu olmayacağını tespit ederim. Diğer komşularla, Gürcüler ve Azerbaycanlılarla beraber yaşam. Diyorsun ki beraber yaşama konusu bağlamında Taşnaksutyu'nun yaşaması gereklidir. Fakat azizim sen unutuyorsun ki Güney Kafkasya devletleri arasında böyle bir birlikte yaşam sadece dostça yaşamak anlamında değil, çok sıkı bir ittifak biçiminde gerçekleşmiştir. Sen bunun Moskova karşısında duyulan korkunun eser olduğunu söylersin. Öyle olsun. Gerçek şu ki Ermeni, Tatar ve Gürcü Bolşevikler bizim yani Taşnakların, Musavatçıların ve Menşeviklerin gerçekleştiremediği bir şeyi gerçekleştirebildiler. Komşuların bir arada yaşayabilmesi bakımından Güney Kafkasya'daki durumun bizim dönemimize kıyasla bugün daha iyi olduğunu kabul etmen gerekir. İnsanlar artık birbirlerini öldürmüyor, şehirleri ve köyleri yok etmiyor. Gece gündüz ellerinde silah nöbet tutmuyorlar. Serbestçe dolaşıyor, sınırları geçebiliyor, ticaret yapıyor ve belki de keyif için bir araya gelebiliyorlar.